Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Furkan hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Ne haber, nasılsın?
İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Furkan Kılıç var. Furkan'ın güzel bir hikayesi var. Bunu Twitter'da da paylaşmıştı, linklere de koyarız. Bir tweet, seli mi diyorlar ona, float'u şeklinde. Bir freelance'lik hikayesi var. Biraz hani freelance işlerini konuşacağız. Hani nasıl yapılıyor, motivasyonlar neler, nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Ondan sonra biraz işte Furkan'ı konuşuruz. Neler yapıyor, neler ediyor şeklinde. Böyle bir program olacak bugün. Ama öncesinde biraz Furkan, seni dinleyelim mi abi? Neler yapıyorsun?
Tabii ki abi. Ben Furkan. Yaklaşık 24 yaşıma geldim sayılır artık. Az kaldı. Yaklaşık 3 yıldan beri profesyonel olarak mobil uygulamalar geliştiriyorum. Önce React Native ile başladı bu macera. Şu anda da Flutter ile devam ediyor çoğunlukla. Onun haricinde bir yandan da okulum devam ediyor. Hala Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Bir yandan da onu götürmeye çalışıyorum ne kadar giderse. Boş zamanlarımda olabildiğince işte Upwork üzerinden işler almaya çalışıyorum. O tarafta işler yapmaya çalışıyorum. Başka zamanlarım kaldığı zaman biliyorsunuzdur belki biz Team Kraken olarak içerikler üretmeye çalışıyoruz. O tarafta içerik üretmeye çalışıyorum. Ya da open source projelere destekle bulunmaya çalışıyorum. Genel olarak bu şekilde tanımlayabilirim sanırım kendimi.
Çok net oldu valla. Evet, biz Furkan'da iş arkadaşıyız. O da paraşütte çalışıyor. Aynı benim gibi. Zaten yaklaşık 2 saat önce görüşmüştük herhalde. Toplantıda. Kader arkadaşımmış ayrıca. O da öğrenmiş oldu bugün. Güzel oldu. Ya Furkan, şimdi bu freelance dedin ya. Yani nereden geldi? Sonuçta bir boş bir vaktim var. Neden bunu spor yaparak harcamadın da kalktın hani ya dedi bir yere gireyim, bir şeyler yapayım. Nasıl bir motivasyonla başladın?
Abi bu arada öncelikle yani boş zamanında spor yapmayı ben de isterdim. Keşke yapsam. Çok kilo aldım bu dönemde. Ama onun harici şöyle başladı. Aslında ben geçen sene bu dönemlerde bir startup kurmaya çalışıyordum. Aslında fena da gitmiyordu proje. Ekip böyle 11 kişiye kadar falan ulaşmıştı. İşte İTÜ Çekirdek'ten kabul almıştık. Big Bang sanırım yanlış hatırlamıyorsam yarı finale kadar çıkmıştık. Aslında böyle her şey yolunda gidiyor ve güzel gidiyor gibiydi. Sonra böyle benim kafamda böyle bir şimşek çaktı. Çünkü ben tam zamanı zaten dediğim gibi çalışıyorum. Boş kalan zamanlarımda da böyle yapıyorum. Tüm ekip arkadaşlarım da bu şekilde yapıyordu. Ve hani burada tabii ki startup yapan gençleri zan altına bırakmak için söylemiyorum bunu. Herkesin kendi tercihi ama ben kendim şunu fark ettim. Zaten çok yoğun bir şekilde hayatımı idame ettirmek için çalışmam gerekiyor. Bir de startup gibi başarısız olma ihtimali çok yüksek olan bir sektörde İçin açıkçası böyle 2-3 yılımı kaybetmek istemedim. Öncelikle dedim yani benim önceliğimin finansal özgürlük olmasının gerektiğini düşündüm. Böyle bir dedim ki ya tamam ben hani startup en başından beri benim en büyük hayalim. İleride yapmak istediğim şey. Ama önce dedim ben kendi finansal özgürlüğümü sağlayayım. Daha rahat bir hayat sürebileyim ya da istediğim şeyleri bir yerine getireyim. Ondan sonra belki 23, şu an 23-24 yaşındayım. 27-28'de belki 30'da hem daha deneyimli olduğumda hem de belki daha fazla param olduğunda daha müsait durumlarda bu işe girerim gibi bir karar aldım ve startup'ı bıraktım. Geçtiğimiz Kasım Aralık gibi arkadaşlara hisselerimi devrettim. Dedim arkadaşlar kusura bakmayın. Benim fikirlerim değişti. Benim önceliğim artık finansal olarak daha özgür olmak, daha istediğim şeyleri elde edebilmek. O yüzden dedim ben para kazanmak istiyorum ve bunun da yolu zaten döviz kazanmak ülkemiz şartlarında. Öyle olduğu için de dedim ki ben nasıl döviz kazanabilirim? İşte yazılım yapabiliyorum. Bunu hizmet olarak verebilirim ve Upwork daha önce yıllar önce benim kayıt olduğum bir sistemde ama daha önce iş alamamıştım. Oraya tekrardan girdim ve orada birlikteihracat.com'u gördüm öncelikle bu arada girmeden önce. Orada zaten birlikteihracat.com'da bu işi nasıl yapılacağını, Upwork'ta nasıl işe alınacağını ve nasıl işte profilin nasıl olması gerektiğine kadar detaylı olarak her şey anlatılıyor. Ben onu gördükten sonra dedim ki ya ben de yapabilirim. Sonuçta yazılım yazabiliyorum. Geri kalan şey sadece iletişimi sağlamak ve iş almak. O şekilde onu gördükten sonra dedim ki tamam benim artık para kazanmam gerekiyor döviz olarak. O şekilde hikaye başlamış oldu geçtiğimiz Ocak ayı gibi.
Süper. Yani bu aslında bir başlangıç oldu. Peki yani bir site ismi verdin. O önemli değil. Oradaki şey yani bir nereden başladığını merak ediyorum. Yani işte sosyal medyanı düzeltmek olsun. Efendim bildiğin mesela bildiğin dilleri mi almak istedin yoksa ya yeni bir şey öğreneyim hem de iş yapayım gibi mi oldu? Biraz oradaki durum nasıl yani nasıl başladın? Aslında nasıl girdin diyelim başladın demeyelim de.
Abi şöyle zaten Upwork'te ya da ben Upwork üzerinde iş yaptığım için hep Upwork diyorum. Başka bir platform da olabilir bu. Sonuçta freelance olarak hizmet verilen bir sürü farklı platform var. Bence orası müşteriye profesyonel olarak hizmet verilen bir yer. Yani benim atıyorum tam zamanlı işimde ya da başka bir işte yaptığım gibi hobi projelerinde yaptığım gibi bir yer değil. Müşteri sana belli bir para veriyor ve bunun karşılığında tam olarak zamanını ve ondan profesyonel olarak bir ürün istiyor. O yüzden mesela ben şey riskine girmedim. Ben normalde backend'de yazabiliyorum Node.js'de belli bir seviyede. Ya da atıyorum frontend'de yazabiliyorum React'la. Ama oradaki tecrübem mobil alandaki kadar yüksek ve yoğun değil. Benim en iyi yapabildiğim şey şu an için mobil ürünler yazabilmek React Native ve Flutter'la. O yüzden ben sadece mobil alana kanalize oldum ve dedim ki ya ben sadece mobil ürünler geliştiriyorum ve bu alanda iş yapıyorum. Şu ana kadar 8 tane iş aldım. Daha kontrat diyoruz biz onlara. 8 tane kontrat aldım. Tamamı da mobil alan üzerine. Yarısı yaklaşık Flutter, yarısı React Native. Hani kendi adıma bildiğim, yapabileceğime emin olduğum işleri almaya ve o teknolojileri almaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü yapamadığın zaman müşteri tarafında memnuniyet olduğu zaman zaten o isteyeceğin en son durum bu tarz platformlarda.
Yani orada aslında biraz gaming mi var? Yani ya da bir pazar yeri mi diyelim? Sonuçta birçok yazılımcı var. Hatta şey sen de yayından önce de konuşmuştuk da böyle ajans gibi profili olanlar yani birçok yazılımcı çalıştıran yazılımcı yani ajanslar var. Bunların arasında sıyrılıyorsun böyle. Ne önemli orada ilk olarak?
Yani şimdi tabii ki de ilk başta başladığın zaman profilin boş olduğu için ister istemez fiyat etkili oluyor. Çünkü zaten daha önce yüzlerce iş almış ve puan çok yüksek olan profiller daha yüksek fiyatlar istiyorlar. Çünkü kendilerini kanıtlamışlar o ortamda. Senin zaten ilk başta yapman gereken şey fiyatı bir kere düşük. Belli bir seviyede düşük tabii ki. Direkt 0-5 falan değil ama belli bir seviyede düşük tutarak başlıyorsun. Yavaş yavaş kademeli olarak arttırıyorsun. Fiyatı düşük tuttuğun zaman genelde müşterilere ilk başta ulaşman daha kolay oluyor. Onun haricinde profil çok önemli. Çünkü müşteri senin profiline girdiğin zaman orada mesela bizim şey var. Portfolyo alanımız var. Eski yaptığımız işleri koyuyoruz. Onun haricinde bir açıklama yazısı var. O açıklama yazısında olabildiğince net bir şekilde müşteriye ne sunabildiğimi ve bunu nasıl yaptığımı, kurallarımı, nasıl çalıştığımı net bir şekilde belirliyorum. Yani orada bir destan yazıp işte bir 3 sayfalık bir şey, 3 paragraflık bir makale yazmak yerine böyle nokta nokta emojilerle bilmem nelerle daha net bir şekilde anlatmak istediğim şeyi müşteriye anlatacağım şekilde bir profil oluşturmaya çalıştım. Onun haricinde mesela profilinde video kullananlar da var. Ben de çekmeyi düşünüyorum. Mesela video çektiğin zaman profilinde o zaman daha da bu etkileşimin arttığı söyleniyor. Bu tarz böyle profili doldurma yöntemleri var. Tabii ki o sizin müşteriye ilk dokunduğunuz an, müşterinin sizle alakalı ilk bilgi aldığı an o anlamda profil çok önemli. Bir de profilin yanında şey de önemli. Biz her işe başvurduğumuzda proposal dediğimiz bir teklif gönderiyoruz. İşte müşteri iş detayını yazmış orada, açmış benim böyle bir iş ilanım var diye. Her freelancer da oraya bir proposal gönderiyor. O proposal'da da belli sorular oluyor. İşte kendinizden bahsedin önce ilk soru zaten. Onun haricinde her müşteri istediği gibi sorular sorabiliyor. Atıyorum işte böyle bir işim var, buna benzer bir iş yapmış mıydınız? Eğer ben zaten o işle alakalı daha önce başka işlerde yaptıysam, işte atıyorum Google Maps entegrasyonu var diyelim ki bir uygulamaya. Ben zaten daha önce böyle bir entegrasyon yapmışım. Orada zaten geçmiş deneyimlerimden bahsediyorum. Ben zaten bunu daha önce yaptım, şunları kullandım. Bu şekilde bir deneyimim oldu. Yaklaşık bu kadar maliyeti olur, yaklaşık bu kadar zamana mal olur gibi. Zaten bildiğim şeyleri müşteriye detaylı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum. Aynı zamanda eğer elimde varsa fotoğraf, video, işte ekran görüntüsü o tarz şeyler de eklemeye çalışıyorum. Hatta ben müşterilerim için bir tane dokümantasyon da hazırladım. İşte basit bir şekilde önce kendimi tanıtan, onun haricinde eskiden aldığım işlerden aldığım puanları koyduğum, işte sunduğum hizmetleri listelediğim öyle bir dokümantasyon da yaptım. Onları da müşterilere gönderiyorum. İşte bazı tanıdıklarım da direkt eski yaptıkları işleri de aynı şekilde bu şekilde gönderiyorlar. Yani işte müşteriyle temasa geçtiğimiz iki nokta var. Birincisi proposal göndermek, bir de profilimiz. O ikisi zaten çok kritik önemde. Olabildiğince onları müşteriye etkileyecek şekilde doldurmaya çalışıyorum diyebilirim.
Valla sanki bir yerden okuyor gibisin böyle çatır çatır hiç demeden. Çok güzel söylüyorsun.
Yok, okumuyorum.
Yok yok okumadığını görüyorum. Yok olmuyor tabii ki de hani şey öyle dinleyenler öyle sanıyor olabilir. Öyle bir durum yok yani böyle bayağı bir hani makale okur gibi oldu ama hani galiba bildiğin ya da daha önceden kafanda planladığın sonra yazıya döktüğün şeyler olabilir. Orada merak ettiğim bir şey var. Şimdi bir proposal hazırlıyorsun. Müşteriye yolluyorsun. Tamam. Bu hani startup falan dedin ya. Bunun bir etkisi var mı? Sonuçta hani bir ticaret var orada en nihayetinde. Bir şey hazırlıyorsun. Hani bir reklam yapıyorsun. Kendi reklamını yapıyorsun. Öncesinde hani startup'la uğraşmış olman, bir şeyler yapmış olmanın da böyle bir sence pozitif bir etkisi var mı bu tarafta?
Kesinlikle var. Ya zaten bir startup yapmanın bence bir sürü farklı faydası ve sana öğrettiği çok şey var. Ya başarısız bile olsan, ki ben defalarca kez başarısız oldum kendi çapımda. Hani o anlamda çok fazla şey öğreniyorsun. Bir kere insanlarla sonuçta ürünün sadece kod yazmaktan olmadığını, benim gibi teknik bir insan için onu anlıyorsun. O bence çok büyük bir kırılım. Çünkü yazılımcılarla genelde ya ürünü yazdık, hadi tamam bundan sonrası tamam gibi bir algı var, ama ürünün bence çok daha büyük bir kısmı ürünü pazarlamakta geçiyor. Eğer hani yazdığımız bir ürün kimse tarafından kullanılmıyorsa çok da bir anlam ifade etmediğini düşünenlerdenim ben. O yüzden o tarafta bana kesinlikle çok şey kattı. Ve zaten freelance çalışmanın da bence %51'i yine iletişimde şey yapıyor, bitiyor. Çünkü müşterilerin çoğuna baktığım zaman geçmişte hep kötü bir freelance deneyimleri olan insanlarla genelde çalışıyorum. Çünkü atıyorum belli bir grup ya da İngilizcesi iyi olmayan insanlarla çalışmışlar. Orada iletişim dil bir bariyer olmuş. Ya da bazı insanlarla gerçekten de iletişim kurmakta çok zorluk çekilebiliyor. İşte adam diyor ki işte atıyorum 2 hafta sonra ürünü teslim ederim diyor. Ama 2 haftaya kadar adamdan hiçbir şekilde haber alamıyorsun. Sonuçta müşteri bekliyor. Müşteri freelancer'dan ne istediği tam belli değil. Freelancer'ın tam olarak ne anladığı belli değil. Genelde bir iletişim kopukluğu biraz bu freelancer'lık olaylarının doğasında olan bir durum gibi bir durum var. Ben de mesela kendi adıma olabildiğince bu tarafı törpülemeye çalışıyorum. Ben müşterilerime şey vaat ediyorum. Yani ben her şeyden önce size düzgün bir kod ve düzgün bir ürün tabii ki de vaat ediyorum. Ama ikinci vaat ettiğim ana şey de iletişim. Yani ben atıyorum her ürünü her geliştirdiğimde, her bir commit attığımda mutlaka müşterime şey diyorum. Bakın işte ben bugün bunları geliştirdim. İşte şu task'ı kapattım ve bunları işte şu branch'e gönderdim. Buradan yazdığım kodları inceleyebilirsiniz. Çünkü sonuçta mesela bazı işler saatlik kontrat oluyor. İşte atıyorum ben o gün 3 saatlik kontrat 3 saatlik bir şekilde saat tutmuşum müşteriye ve bunu tabii ki belli bir para karşılığında yapıyorum. Atıyorum ben o 3 saatlik çalışma sonucunda 10 satır bir kod yazdıysam orada bir anormallik var, eğer hani refaktör falan yapmıyorsam totalde. Orada bir absürtlük var demektir. Hani o anlamda müşterinin de içerisinde soru işareti kalmaması, kafasında soru işareti kalmaması için ben böyle iletişimi çok önem gösteriyorum iletişim tarafına. O yüzden müşteriye her yaptığım şeyde update vermek istiyorum, bilgilendirmeye çalışıyorum. Abi ben bunları yaptım, şu an bu şekilde gidiyor. Eğer hani gördüğüm ve ileride bize problem çıkarabilecek bir durum varsa, ya biz atıyorum 10 saat bunu planlamıştık ama şöyle bir problem çıktı ve bunun 12 saate 15 saate aksaması muhtemel, haberiniz olsun şimdiden gibi böyle iletişimde kalmaya çalışıyorum. Ve onlardan da proje tam olarak istediklerini anlamaya çalışıyorum. Çünkü o da bence ikinci bir problem. Freelancerlar bir iş aldıkları zaman özellikle teknik olmayan müşteriler ya biz X bir şey istiyoruz deyip işi geçiştiriyor. Freelancer da sırf projeyi almak için tamam hadi alalım yeter ki para cebimize gelsin deyip işi kabul ediyor. Ama günün sonunda ne freelancer yaptığı işten memnun oluyor ne müşteri çıkan üründen memnun oluyor. Çünkü iki taraf da aslında ne istediğinden tam olarak emin değil. O yüzden ben böyle hem sürekli iletişimde kalarak hem de onların bana verdiği işte özellik listesini takip ederek, bakın siz bana bunları söylediniz, ben bunları yaptım, şunları yaptım, bunları yapmayacağım. O yapmayacağım kısmı da çok önemli. İnsanlar genelde bence bu kısmı atlıyorlar. Bunları yapmayacağım, anlaştık mı şeklinde sürekli böyle bir haberleşme halinde oluyorum. Bu sayede olduğu zaman hem müşteriyle daha iyi bir sinerji kuruyoruz hem de böyle yanlış anlaşılmanın önüne geçiyoruz. O yüzden yani iletişim bu anlamda bence çok kritik. Tabii startup'ın da bence burada çok önemli bir katkısı var.
Bu iletişim evet her anlamda çok çok önemli zaten. Hani iş yaparken de öyle, özel hayatta da öyle zaten. Ama şeyi merak ediyorum. Şimdi şey dedin ya, ilk başta böyle çok parayı, çünkü hani iş yapman lazım. Bir reputation kasman gerekiyor aslında, Türkçesi aklıma gelme. Güvenilirlik mi oluyor Türkçesi? Hani o şeyinin artması.
İtibar.
Aynen, eyvallah. İtibarın artması gerekiyor. Çünkü seni puanlıyorlar. Yıldız falan veriyorlar değil mi? Hatta sen Twitter'da kötüp vermiş falan öyle bir tweetlerin de vardı hatırladığım kadarıyla. Bu noktada ilk başta nasıl davranıyorsun? Yani bir şekilde bir yerde eyvallahın olması gerekiyor değil mi?
Ya tabii ki eyvallahın oluyor. Şöyle eyvallahın oluyor. Ya mesela benim kendi kafamda gitmek istediğim belli bir saatlik ücret var. Ama hani onun çok daha azına, hatta 1/3'üne falan herhalde başladım yapmaya. Ya bu arada tabii ki de dolar kurundan dolayı her türlü yüksek bir miktar oluyor. Yani az bile desem TL olarak her türlü daha karlı bu şekilde bile dolar kazanmak. Ama tabii ki ilk başta hedeflediğim miktarın çok daha azında bir oranla başlıyorum ki ilk başta müşterilerle ha, evet yani bu makul bir fiyat ve ben bu fiyata bu kişide çalışabilirim desinler. Tabii burada işte farklı segmentasyonlar var. Yani genelde tabii bir grubu ya da bir ırkı burada segmente etmek doğru mu bilmiyorum ama genelde gördüğümü söyleyeyim. İşte 5 dolara 10 dolara çalışan genelde Hintliler, Pakistanlılar grubu var ilk başta. Ondan sonra işte 10 dolar 25-30 dolar arasına kadar işte Polonyalılar, Türkler gibi böyle bir grup var. Sonra işte Avrupalılar ve Amerikalılar şeklinde böyle daha da artan bir miktar var. Hani mesela atıyorum ben hani ilk başta zaten direkt Hintliler grubuna girmek zaten istemedim. Çünkü o tarz paralarla çalışmaya başladığın zaman o zaman zaten sürümden para kazanmaya başlıyorsun ve kaliteden ödün vermen gerekiyor. Yani benim kendi adıma kafamdaki ve hedeflediğim şey kaliteli iş yapayım ve bunun karşılığında da hak ettiğimi düşündüğüm parayı alayım. O yüzden ben de normal herkes gibi Türklerin işte Polonyalıların o ortamda bahsettiğim 10 dolar 30 dolar arasındaki banttan ilk başta bir fiyat belirledim. Ama mesela kendi adıma yapmak istediğim şey şu. Hani ben hem profilimi doldurdukça işte top rated olmak gibi özellikler var Upwork üzerinde. Onu elde ettikçe, reputasyonum arttıkça ben de işte Avrupalılar, belki Amerikalılar standartlarında fiyatlandırma yapıp o seviyede kaliteli işler sunup o seviyede ücretlendirme yapmak istiyorum. Ama işte burada tabii çok farklı skala var. 5 dolardan 120 dolara kadar belki daha 250 dolara bile saatlik çalışan gördüm bu arada. 5 dolara da gördüm zaten minimum 5 dolar oluyor. Hani burada bir sürü farklı skala var. Ben kendim mantıklı olarak işte normal bir skaladan başladım. 10-30 dolar arası bir skaladan başlattım. İşte burada hep bahsediyorum. Birlikteihracat.com var. Burada biraz reklam gibi olacak ama reklam falan almadım. Yani gerçekten de çok faydalarını gördüğüm için bahsediyorum. Sorun olmaz umarım abi. Orada zaten bundan bahsediyor işte nasıl bir fiyatlandırma yapmak gerekiyor. İlk ne kadar bir fiyatlandırma yaparsanız ilk işinizi alabilirsiniz gibi durumlar. Yani özellikle onların da videolarını izlerseniz zaten ilk işinizi alırken nasıl bir fiyatlandırma yapmanız gerektiğini daha detaylı bir şekilde açıklıyorlar.
Okey, burada şey meselesini merak ediyorum ben biraz aslında. Ekoloji meselesini merak ediyorum. Yani sen işe aldın, kişiyle konuşuyorsun, farklı kültürde. İş hayatın var, normal özel hayatın var. Bir de bunlarla uğraşıyorsun. İşte 3 kuruş, bence 3 kuruş. Çünkü dolar kuru bizde bilmem ne olduğu için işte o kategoriye giriyoruz aslında. Ne kadar kaliteli iş yaparsan yap. En nihayetinde dolar kuru çok yüksek olduğu için memlekette daha kırık az fiyat verebiliyorsun. Whatever, neyse. Oradaki kafayı nasıl temiz tutuyorsun yani o kişilerle konuşurken? Çok saçma istekleri olabilir. Sen yanlış bir kelime kullanabilirsin. Orada neler yapıyorsun kendine?
Abi öncelikle yani müşteri bizi seçtiği gibi biz de çalışacağımız insanları seçebiliyoruz. O bence çok büyük bir avantaj. Hani mesela ben kesinlikle balıklama olarak iş geldi. Ne olursa olsun kabul edeyim. İşte atıyorum işte ben normalde 10x'e çalışıyorum ama 5x teklif etti. İş iştir. Alayım gibi bir mantığım zaten yok. Benim kendi belirlediğim bir skala var. O skalanın zaten etrafında her zaman iş alıyorum. İşte daha düşükleri kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü gittikçe arttırmaya çalışıyorum ve her seferinde de arttırıyorum. Yani atıyorum ikinci aldığım iş birinci aldığım işten her zaman daha fazla para kazandırıyor bana. O şekilde bir şey yaptım. Hani hem maddi olarak gittikçe daha fazla kazandım. Hem de çalışacağım müşterileri de daha düzgün ve daha düzgün iletişim kurabilen insanlar seçmeye çalışıyorum. Hani insanlarda ne yazık ki şey kafası var. Ya evet şu işte çok iyi para işte bilmem 8'de çarptığın zaman 9'da çarptığın zaman çok iyi para. O yüzden her işi toplayayım gibi bir durum var. Ben bunu ilk aldım. Daha sonra ikinci aldığım işte yaşadım. Daha sonra ilk işimde almamıştım. İlk işim ve ikinci işim aynı anda böyle görüşmelerini sürdürüyordum. O arada böyle ikinci teklifi yapan adamdan böyle biraz kıllanmıştım. Adam böyle biraz problemliydi. Ne istediğini tam bilmiyordu. Konuşması biraz problemliydi. Hatta işte bu işi bilen insanlara da sormuştum. Hani adam böyle böyle konuşuyor ama ben çok kıllandım bu adamdan. Ama daha hiç iş alamadım. Sizce alayım mı almayayım mı? Çünkü iş almak çok önemli. İş aldıkça profilim doluyor. İlk iş en kritik kısım. Onlar da böyle baktılar ya çok da bir problem olmaz herhalde. Çok da küçük bir şey istiyor zaten. Hatta 100 dolarlık bir işti yani çok ufak bir iş. Çok ufak bir iş olsun hemen halleder verirsin demişlerdi. Ben de ilk defa yapmadığım bir şekilde onun işini aldım gerçekten de. Benim yani 6-7 aydan beri yaklaşık işte Upwork'tan yapıyorum. En stresli dönemim oydu diyebilirim. Çünkü adam gerçekten problemli bir adam çıktı. Benim tahmin ettiğim gibi işte kontu kapattı. Kapattıktan sonra puan vereceğini söyledi. Puan vermedi. Sonra işte problem çıktı dedi. Tekrar geri getirdi. Ama benimle alakalı bir problem yoktu. Başka şeyler oldu falan. Ve hani kontu kapattıktan sonra 2 hafta boyunca bana puan vermeye devam edebiliyor. Ve ben hani ilk işimden 1 puan, 1 yıldız falan alsam benim için çok kötü bir başlangıç. Ve belki de daha hiç iş alamayacağım gibi bir durum oldu. O anlamda sonra ben anladım. Yani ne olursa olsun, ne şartlarda olursa olsun gerçekten de benim de içimin sinmediği, pozitif bir enerji alamadığım insanlara çalışmama kararı aldım. Hani o zamandan beri bir sürü farklı görüşme yaptım. Ki yani 100'den fazla iş görüşme, yani proposal göndermişim. Her biriyle birebir görüşmedim ama 100'den fazla proposal göndermişim. İşte belki 20'den 30'dan fazla insanlarla direkt görüştüm. Benim de elediğim oldu. Onların da beni seçmediği oldu. Ama yani ben o konuda seçici davranmaya çalışıyorum. Ya sırf para kazanacağım diye Ne iş gelirse gelsin, ne paraya gelirse gelsin işleri yapmamayı tercih ediyorum. Hem parayı hayalimdeki ve istediğim, hedeflediğim miktarı arttıracak şekilde arttırmaya çalışıyorum. Hedeflediğim miktar gelecek şekilde. Hem de çalıştığım insanlara da düzgün insanlar olmasını sağlamaya çalışıyorum. Böyle olduğu zaman çok da büyük bir problem yaşamadım o ilk iş halinde. O da dediğim gibi benim yaptığım bir hataydı yani.
Öyle yani, iş dünyası oluyor öyle şeyler. Olmasaydı yani senin için bir tecrübe olmayacaktı. Doğruyu, kötüyü, iyiyi ayırt edemeyecektim belki. Bence iyi de olmuş. En azından başında olmuş bir de yani, çok çok başında olmuş. Ama tabii şey kötü orada, voting sistemi, yani oylama sistemi, şey, sana puan verdikleri puanlama sistemi olduğu için orada bir sıkıntı olabilirmiş. Sonrasını ben çok azıcık konuşmak istiyorum. Sen biraz bahsettin ama şey dedin ya, kapattı, benle ilgili olmayan destek ol, şey, problem çıktı falan. Zaten bu freelance olaylarında hep duyduğumuz şeydir. Ya öyle bir kod yazmışlar ki biz kime vereceğiz? Ve şey vardır mesela, ben Ruby yazdığım için biliyorum. Sen Ruby ile yapacaksın da kardeşim, biz Ruby developer'ı sonra nereden bulacağız? Dünyada zaten sektörde %3, %5 kullanıyor. Yani şimdi bu tip yaklaşımlar, buna benzer yaklaşımlar, bunları nasıl şey yapıyorsun? Yani ikna mı ediyorsun, sonrasına destek mi veriyorsun? Ya da Upwork dışında devam ettiklerin oluyor mu mesela?
Yani şu ana kadar Upwork dışında devam etmek isteyenler oldu ama ben kabul etmedim. Çünkü dediğin gibi önce profili orada büyütmeye çalışıyorum. O yüzden şimdilik Upwork üzerinden devam ediyorum. Tabii tüm her şeyi bir kanala bağlamak da mantıklı bir hareket değil bu arada. Yani uzun vadede hem kendim özelden iş almayı hem başka belki platformlardan iş almayı planlıyorum. Ama şu an için sadece Upwork üzerinden kalıyorum. Çünkü kısa vadeli hedefim işte bu yaz sonuna kadar top rated olabilmek. O yüzden de şu an için sadece Upwork üzerinden iş alıyorum. Çünkü Upwork'te kazandığın toplam miktar falan da gözüküyor. Ve o kazandığın miktara göre güvende artıyor. Çünkü adam işte atıyorum, sallıyorum işte, o platform üzerinden 100 bin dolar kazanmış. Ve işte 5 üzerinden 5 ortalaması var. Bu adam zaten çok güvenilir bir profil artık yani herhangi bir müşteri için. Yani o anlamda kazandığım miktar da profil için önemli bir durum. O yüzden ben de tüm işlerimi Upwork üzerinden devam ettirmeye devam ediyorum. Hani dışarı aktarmak isteyen müşterilerim oldu. Hatta bir tanesi direkt kabul etmedim. Dedim ya kusura bakmayın, ben Upwork üzerinden çalışmak istiyorum. Kontratı kapattık o şekilde. Hani o anlamda evet, bu tarz istekler geliyor. Ama ben de şu an için bu şekilde devam ettirmeyi istiyorum. Ama bu arada şey tarafında, kontrat bittikten sonra. Şimdi burada birkaç tane yapılan hata var. O projede benim yaptığım hata da şuydu. Kontratı ben kapattım. Kontratı ben kapatınca ben karşı tarafa, kontratı kapatırken şeyi soruyor bana. Karşı tarafla alakalı feedbacklerinizi girin bilgisini soruyor. Ben de adam bana iyi puan versin diye, normal öyle bir adam olmamasına rağmen 5 yıldız 5 yıldız adama verdim puanları. Ondan sonra adama dedim ki ben kontratı kapattım, siz de lütfen benim hakkında yorum yapın yazdım. Adam tamam yapacağım diye bir şey beni geçiştirdi. O yüzden ben mesela o günden beri şey yapıyorum. Önce karşı tarafın kontratı kapatmasını bekliyorum. Karşı taraf kontratı kapattıktan sonra zaten benimle alakalı yorumunu ve puanını girmiş oluyor. Ondan sonra ben yorumumu giriyorum. Tabi bu arada ben onun yaptığı yorumu kendim yorum girene kadar göremiyorum. Ama zaten karşı taraftaki sinerjiden ya da o anlaşmadan kötü bir şey girip girmeyeceğini tahmin edebiliyorsun. Yani o anlamda kontratı ben kesinlikle kendinizin kapatmasını önermem. Buradan Upwork'dan çalışacak insanlar varsa. Bırakın karşı taraf müşteri kapatsın. Müşteri kapattıktan sonra zaten bu tarz dertleriniz olmuyor. Çünkü müşteri bir kere feedback girdikten sonra artık bir daha feedback giremiyor siz izin vermediğiniz sürece. Benim dediğim gibi yaptığım zaman adam 2 hafta boyunca istediği zaman yorum girebilirdi. Ve işte atıyorum ben o 2 hafta boyunca o adamı bağladım. O adam bana deseydi ki işte evet bunu sen yapmadın ama ben seni yapmanı istiyorum yoksa sana 1 yıldız veririm yazsaydı. Ben o işi yapmak zorundaydım çünkü 1 yıldız alırdım. Hani o anlamda karşı tarafın elini bu kadar güçlendirmemek için karşı tarafın o yorum gücünü elinden almak gerekiyor. O yüzden yani ben kontratı karşı tarafın kapatmasına izin veriyorum. Karşı taraf kapattığı zaman artık böyle bir çekincem kalmıyor. Müşterilere de şey söylüyorum bu arada. Yani benim yaptığım şeyleri hani ben size teslim ettiğim zaman sürekli test edin, kontrol edin. İstediğiniz gibi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa istediğiniz gibi zaten benim sorumluluğumdan çıkıyor o durum. Ama eğer hani gerçekten de tamamen benden kaynaklı bir hata varsa o durumlarda şey yapmaya çalışıyorum. Elinden geldiğince yardımcı oluyorum. Kusura bakmayın. Yani evet. Bu benim de gözümden kaçmış. Sizin de gözümden kaçmış. Eğer ufak bir şeyse onu halletmeye çalışıyorum. Ama eğer iki tarafın da gözünden kaçan gerçekten çok büyük bir olaysa ki daha yaşanmadı böyle bir şey. O zaman öyle bir durumda muhtemelen tekrardan kontrat isterim. Çünkü her ne kadar benim sorumluluğumda varsa karşı tarafın da sorumluluğu benim yaptığım işi kontrol etmek. O yüzden yani öyle bir durumla hiç karşılaşmadım ama karşısından muhtemelen yeni bir kontrat isterim diye düşünüyorum. Hani şey garanti vermiyorum. Atıyorum 3 ay boyunca ne olsa olsun bakımlarını yapacağım gibi bir garanti vermiyorum. Diyorum ki test edin. İkimiz de test edelim. Eğer siz memnunsanız parayı ödeyin ve yorum yapın şeklinde bir yaklaşımım var. Çünkü diğer türlü pek işin içinden çıkamam diye tahmin ediyorum.
devamı biraz zor olabilir gibi görünüyor. Şimdi kafalarda bir soru var. Ben de bu soruyu merak ediyorum. Biraz zor da bir soru bu aslında bence. Bu işin yasal boyutu nasıl oluyor peki? Yani sonuçta yabancı menşeli bir firma. Dolar kuru. Yani işlerin vergilendirmesi ve yasal tarafını en azından sen nasıl yapıyorsun? Yani şöyledir böyledir bilemem ama ya da belki bilemiyor olabiliriz.
Yani burada tabii farklı yorumlar var. Yani biraz böyle kanunlarda açıklıklar da var işin açıkçası. O yüzden farklı yorumlayanlar da var. Ama ben biraz yapım gereği daha garantici yaklaşmaya çalışıyorum. Her şeyde olduğu gibi. O yüzden burada daha garantici yaklaştım. Öncelikle çalışmaya başlar başlamaz bir şahıs şirketi kurdum. Tabi burada farklı, 3 farklı şey vardı benim gördüğüm kadarıyla, seçeneğim vardı. İşte Estonya'da kurabilirdim, Amerika'da kurabilirdim, Türkiye'de şahıs şirketi kurabilirdim. Estonya'da kurduğum zaman her gelirimden %20 bir gelir vergisi vermem gerekiyordu Estonya tarafına. O yüzden o bana çok mantıklı gelmedi. Tabii kendine göre avantajlar var. İşte PayPal kullanabiliyorsun gibi böyle avantajları var kesinlikle. Ya da Avrupa Birliği şirketi oluyorsun. Avrupa Birliği şirketi olduğun zaman Avrupa Birliği içerisinde rahat bir şekilde işlem yapabiliyorsun. Ama en azından şimdilik benim böyle bir şey ihtiyacım olmadığı için ben böyle bir şey tercih etmedim. Belki ileride tercih ederim. Amerika'da kurma hakkında çok fazla bir bilgim yok açıkçası. Ona fazla bakmadım zaten. Türkiye çünkü benim için bayağı mantıklı bir anlaşma sunuyordu. Türkiye'de şahıs şirketi zaten bir günde kapanan, bir günde açılan bir firma yapısı. Çok rahat bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Çok fazla bir gideri de olmayan bir sistem. İşte bir ayda 65 lira bir damga vergisi ödemen gerekiyor. Bir de sanırım sigorta yatırmak gerekiyor her ay 1000 lira. Ama zaten ben tam zamanlı olarak çalıştığım için, benim şirketim bunu yatırdığı için ona da ihtiyacım yok. O anlamda hani benim fix giderim şu an 65 lira artı muhasebeciye verdiğim ücret. Onun haricinde Türkiye'de eğer yazılım ihracatı yapıyorsak %50 gelir vergisi muafiyetimiz var. İşte atıyorum %25'ten vergilendirmemiz gerekiyorsa %12,5'tan vergilendiriliyoruz gibi basitçe oranlayabiliriz. Tabii çok doğru bir yaklaşım değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. Onun haricinde Genç Girişimci Desteği diye bir program var. O da ilk 75 bin liraya kadar gelir vergisinden muafiyet sağlıyor. Ondan da faydalandığınız zaman zaten ilk 75 bin liradan hiç vergi vermiyorsunuz. Yaklaşık işte 15 bin lira falan bir kar elde ediyor bu. Onun haricinde işte geri kalan paranın da %50'sinden vergi veriyorsunuz. Onun haricinde bir de Türkiye'de gider gösterme gibi bir mantık var. Aldığım her şeyi ben fiş fatura ne olursa olsun gider olarak gösteriyorum. Türkiye'de zaten net kar üzerinden vergi kesiliyor. O yüzden gelirle gider arasındaki makas ne kadar azalırsa o kadar az vergi ödüyorsun. Ben de aynı şekilde işte gelirimi beyan ediyorum olduğu gibi. Onun haricinde giderlerimi beyan ediyorum. Arada ne kadar fark varsa onun üzerinden vergilendirmeye tabi tutuluyorum. Yani ben çok fazla harcama yaptığım için, başka şeyler aldığım için, büyük şeyler aldığım için şu ana kadar herhangi bir vergilendirme de pek olmadı açıkçası. Zaten birkaç yıl boyunca vergilendirme gelmesini de beklemiyorum. Büyük baş eşyalar, şeyleri aldığım için. O şekilde özetleyebilirim. Ama yani bu kesinlikle vergilendirilmesi gereken bir kazanç. Onu da söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar şey diyor. İşte vergilendirilmeye gerek yok. Başka yöntemlerle oradaki parayı çekebilirsiniz falan diyorlar. Evet hani bu işin illegal tarafı var. Yani yapılabilir isteyenler. Ama ben önermiyorum. Çünkü bir kere bir gelir elde ediyorsunuz gerçekten de. Ve her gelir gibi bunun vergilendirilmesi gerekiyor. Bir de gerçekten de eğer yazılım ihracatı yapıyorsanız çok az vergi ödüyorsunuz. Yani bence ondan da kaçmanın çok da bir mantığı yok gibi düşünüyorum ben. Yani o girdiğin stres sana sağladığı şeye pek karşılamaz yani, öyle düşünüyorum.
Eyvallah. Gerçekten bunu da çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Şimdi ben kişisel olarak rahatına düşkün biriyim. Yani çok fazla böyle sıkıya gelemiyorum. İstediğim şeyi yapmak istiyorum. Sen işte çalışıyorsun, bu işlerle uğraşıyorsun. İşte gene sosyal bir tarafında var. Yani şey anlamında söylüyorum, sektörel anlamda. Peki bu yani normal hayatta başka ne yapıyorsun? Ya yani bir Furkan ne yapıyor? Furkan başka bir şey yapmıyor mu? Nasıl deşarj olur?
Şey yani öncelikle benim en büyük hobim gezmek. Kız arkadaşımla bol bol geziyoruz yani. O anlamda zaten özellikle pandemi öncesi bu daha çok böyle yurt dışına gitmek en büyük hobimizdi. Fırsat buldukça. Tabii şu an pandemi olduğu için bir şey yapamıyoruz. O yüzden de Türkiye ya da İstanbul içerisinde gezmeye çalışıyoruz. Hani haftada minimum bir ya da belki iki kere bir yerlere gidiyorum. Sabah erken kalkarak belki bazen işten önce oluyor bu. Bazen işte paraşütün bize sağladığı bu hafta sonu bir gün çalış, hafta içi bir gün tatil yap mantığı var. Bu çok aslında işimize yarıyor. Onu kullanarak bazen hafta içi tatil yapıyorum. Bu şekilde hani genelde tatil fırsat buldukça gezmeye çalışıyorum. Benim en büyük deşarj kaynağım gezmek, yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürler görmek. Tabii yurt dışını çok özledim. Keşke tekrardan gidebilsem. Umarım o günler de gelir aşılanıp bir an önce. Yani o anlamda en büyük hobim kesinlikle gezmek. Onun haricinde yani müzik gerçekten de benim deşarj olduğum bir alan. Bayağı çalışırken de gerçi müzik dinliyorum ama onun haricinde de günlük olarak herhalde 5-6 saat dinliyor olabilir. Bayağı yoğun şekilde müzik dinliyorum. Onun haricinde müzik de yapmak, üretmek istiyorum. Ama daha o seviyeye gelemedim. Ona bir de zaman da ayırmak gerekiyor. Şu an pek de öyle bir zamanım yok ne yazık ki. Ama hani ileride istediğim şeylerden birisi böyle bir gitar alıp işin üretim kısmına da geçmek, gitar çalmayı öğrenmek. O tarafta da şey var ama o yüzden şu an için özellikle yaptığım şey işte gezmek ve YouTube'dan şey tüketmek diyebilirim yani. Genel olarak bu şekilde geçiyor boş zamanlarda.
Favori YouTube kanalın hangisi?
Favori YouTube kanalım hangisi? Yani bunu hiç düşünmedim, bilmiyorum. Yani bunu teknik anlamda cevap vereyim.
Yok, her anlamda cevap anlamda verebilirsin. YouTube programı diyeyim daha doğrusu. Kanalı çok şey oldu da.
İlk aklıma teknik olan geldi. O yüzden teknik olarak cevap vereyim. Fireship diye bir kanal var. Çok beğeniyorum. Fireship'i kesinlikle öneririm. Çok kısa bir şekilde hap olarak çok güzel bilgiler veriyor. Zaten sanırım yapan kişi de WebGD'yi sanırım. O yüzden kesinlikle öneririm yaptığı şeyleri. Bayağı bilgilendirici içerikler üretiyor. Başka... Ya çok farklı şeyler. Yani ben aslında şöyle şunu fark ettim sen böyle deyince. Sürekli takip ettiğim benim bir kanal yok. Yani bu arada oyunları çok sık takip ediyorum. Yani zaten kendimi bildiğimde benim de bilgisayarla tanışmam oyunlarla beraber oldu çoğu çocuk gibi. O yüzden hani oyunları çok sık oynamasam da artık neredeyse tüm oyun mecralarını ve oyun haberlerini takip ediyorum. İşte multiplayer var. Neredeyse tüm videolarını izliyorum. Onun Enis Kirazoğlu var. Buradan eğer dinliyorsa sevgilerimi yolluyorum. Yıllardan beri herhalde tüm videosunu izlediğim nadir adamlardan birisi olabilir. Hani o anlamda artık eskisi kadar oyun oynamasam da tüm oyun basınını ve oyun haberlerinin hepsini ilginç bir şekilde, neden bilmiyorum, takip ediyorum. Hani artık oyun falan da izlemiyorum bu arada. Hani eskiden oyun izlerdim. İşte yayıncıların yaptığı. Oyun yayınlarını izlemiyorum. Ama ilginç bir şekilde oyun yayınlarını, şey oyun haberlerini takip etmeye devam ediyorum. Hani o anlamda multiplayer'i söyleyebilirim sanırım. En yoğun olarak takip ettiğim kanal olarak.
Ben de geçen akşam ilk defa bu Can Sungur'la eşi Lara Croft oynuyorlardı. Denk geldim YouTube'da böyle. Hiç oyun izlemem ben. Ben oyun da oynamam zaten çok fazla. Oradaki muhabbet de sardı. Oyun da sardı. Böyle bir yarım saat falan izlemişim yani YouTube'da canlı. Enteresan geldi yani bana. Aa, olabilir ama tabii hadi benzer jenerasyondayız. Ben hep eskiden beri takip ettiğim biri. Denk gelince o şey... O farklı bir yani. Oyunu izlemedim de aslında orada oyun alt metin oldu biraz yani.
Sohbeti.
Hani. Evet o evet, da evet. Şey oldu. Şimdi peki abi son olarak şey sormak istiyorum. Bu işleri yapmak isteyenlere neler tavsiye edersin?
Yani iletişim gerçekten de bence bu işin en önemli kısmı. Ya zaten bence vurguladım yeterince ama iletişim tarafına bence çok önem göstersinler. Çünkü atıyorum 5 dolarla 10 dolara çalışan bir freelancer'dan size ayıran en önemli şeyin iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani eminim benden çok daha iyi yazılımcı Hintliler ya da yani hep Hintliler üzerinden gidiyoruz ama genelde o fiyat o yerlerden verildiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. İşte 10 dolara çalışan freelancerlardan eminim benden çok daha iyi olan yazılımcılar da vardır. Ama genelde onların o paraya çalışmasının sebebi karşı tarafla o sağlıklı iletişimi kuramamaları ve karşı tarafın bunu göze alıp ya çok az para istiyorlar. O yüzden çalışalım bunlarla demeleri. Hani o anlamda gerçekten de benim gibi ya yaptığımız işte düzgün olsun ama aldığım para da düzgün olsun gibi bir kafa yapısı varsa o yüzden kesinlikle o zaman iletişime önem vermelerini öneririm. İngilizce mesela bu anlamda çok önemli. Gerçi mesela benim müşterilerimin yarısı Türk'tü herhalde şu an karşı çalıştıklarımın. Ama ben kendi adıma şunu fark ettim. Yani Türklerin çoğu bir zaman sonra dolar kurunu bahane edip işi bitirmek istiyorlar. Tabii ya haklılar da bu arada bu dolar kurunda dolarla iş yaptırmak hele Türk birine tuhaf bence de. Hani o anlamda her ne kadar böyle o yazdığım tweet folder'ında ya Türkçe'de de iş yapabilirsin desem de oysa pek uzun vadeli olmadığını gördüm kendi adıma. O anlamda hani uzun vadeli gerçekten de iyi kazanacağınız müşterilerle çalışmak istiyorsanız İngilizce şart. Ben de hani işim gereği reading ve işte yazma biraz daha iyi olmasına rağmen konuşma benim de çok iyi değil. O anlamda mesela ben de Cambly'ye de onun benzer böyle bir şeyler kullanıp o tarafta kendimi daha iyi geliştirip o tarafta da daha sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi ne kadar sağlıklı iletişim kurarsam o kadar iyi bir freelancer oluyorsun bence. Onun haricinde kendi bildikleri alanlarda iş yapmalarını öneririm. Yani hiç bilmediğim bir alana girip sırf işe almak için ya işte atıyorum daha önce işte atıyorum Maps kurmamışımdır. Maps işine girip ya ben bunu yolda öğrenirim. Adamla da saatlik olarak bu işin faturasını keserim gibi bir algı olduğu zaman genelde karşı taraf bunu anlıyor. Sonuçta biz freelance olarak karşı tarafa profesyonel hizmet veriyoruz saatlik olarak. Ve adam o saatlik hizmetin karşılığını birebir olarak almak istiyor. Eğer sen o saatlik ücrette kendi öğrenmene zaman ayırıyorsan o bana çok etik ve doğru gelmiyor açıkçası. Ben hani o olabildiğince müşteriye şey diyorum. Ben bunları biliyorum ve size bunu %90 olarak bildiğim şekilde hizmet vermeye çalışırım. Zaten tabii ki de yani yazılım olduğu için illaki Google kullanıyorsun bir şeylere bakıyorsun. Ama atıyorum yani mesela Swift temel seviyede biliyorum ama hiç bir ürün yazmadım kendim sıfırdan. Gidip de sıfırdan hiçbir zaman ürün almadım şu an için Upwork üzerinden. Çünkü biliyorum ki Flutter'la yazdığım gibi de React Native'le yazdığım gibi rahat bir şekilde hissedemeyeceğim. Ve bu karşı taraf tarafından hissedilecek. Hani o anlamda özellikle junior olan arkadaşlara şeyi söylemek isterim. Yani daha juniorsanız ve daha teknik anlamda kendinizi geliştirmeniz gereken yerler olduğunu düşünüyorsanız bence daha Upwork gibi freelancer platformlara gitmek için biraz daha zamanınız var. Dediğim gibi orada müşteriler sizden profesyonel olarak yaptığınız işi iyi yapmanızı bekliyor. Hani önce yaptığınız şeyde belli bir seviyeye gelip bir şeyleri rahat seviyede yapabilecek hale gelip ya da en azından konseptleri iyi bir şekilde anlayıp ondan sonra hizmet vermeye başlamanı öneririm. Çünkü diğer türlü işi teslim edemediklerinde bir tane alacakları kötü yorum oradaki tüm kariyerlerine mal olabilir. Çok ciddi bir durum bu. Yani o anlamda hem kendilerinin teknik bilgilerinden hem de iletişim bilgilerinden emin olduktan sonra girmelerini önerebilirim kendi adıma.
Valla Furkan, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Freelancer'la dair bir konuşma yaptık. Benim için faydalı oldu, bir freelancer değilim. Ve hani en azından bayağı bir şey öğrendim kendi adıma. Umarım dinleyenler de çok fazla şey öğrenmiştir. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Eyvallah, çok teşekkür ederim. Umarım insanlara faydalı olabilir. Yani ben ufak böyle bir parantez açmak istiyorum. Sana da bahsetmiştim. Paraşütlü üretim bandı böyle benim işte metroda giderken falan böyle dinlediğim, not çıkardığım bir podcast serisiydi. Yani burada olabilmek benim için gerçekten çok böyle anlamlı ve gurur verici gerçekten. O yüzden hani beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir anıydı. Umarım dediğim gibi insanlara da faydalı olabilir size.
Evet, bugün Furkan'ı dinledik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.